Merhaba değerli dinleyiciler. Öncelikle yeni bir tarihten yansıyanlar programımıza hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Dünyanın her neresinde bulunuyorsanız sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bu program sayesinde sizlere ulaşabildiğimiz için kendimizi bahtiyar addediyoruz. Bu programda yine önemli bir konu ve konukla karşınızdayız. Tarihi, kültürü, medeniyeti, Türkiye'yi ve dünyayı konuşacağız. Ben program sunucunuz Mustafa Sıtkı Bilgin. Bugün programımızda Tarihten Yansıyanlar programında 22. yılı olması sebebiyle 28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleşen 28 Şubat postmodern darbesini, gerekçelerini ve Türk siyasetini olan etkilerini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Hacı Mustafa Eravcı Bey, İnsan ve Toplum Bilimleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, tarih bölümü hocası aynı zamanda. Sayın hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kendinizi biraz tanıtırsanız programa başlayalım.
Ben Profesör Doktor Mustafa Eravcı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Şarkiyat Araştırmaları Bölüm Başkanıyım. Siyasi tarih üzerine çalışmalarımızı devam ediyoruz. Osmanlı'dan günümüze modern Orta Doğu tarihine çalışmalarını yapmaktayız.
Evet. Şimdi Sayın Hocam, önemli bir konuyu bugün izleyicilerimizin gündemine arz edeceğiz. İzleyicilerimizin dikkatine, daha doğrusu dinleyicilerimizin dikkatine sunacağız. Bugün malum 28 Şubat 1997'de gerçekleşen 28 Şubat postmodern darbesi de denilen hadisenin üzerinden 22 yıl geçti. Darbeler belki Soğuk Savaş sürecinin ürünü ve mantığı çerçevesinde dönemlerinin izlerini taşımıştır ama 28 Şubat 1997 tarihindeki postmodern darbesi sonrası meydana gelen gelişmeler aynı zamanda AK Parti'nin iktidara gelmesi sürecini de doğurmuştur ve bu çerçevede de Türkiye artık Soğuk Savaş ikliminde görülen uygulamalardan, bu iklimden uzaklaşılması gereğini de ortaya koyan gelişmelere kapı aralamıştı. Zemin teşkil etmişti. Bu çerçevede 28 Şubat sürecine baktığımızda işte postmodern darbe veya demokrasiye balans ayarı gibi değişik terimlerle de ifade edilmişti. Öncelikle Sayın Hocam, bu 28 Şubat sürecinin gerekçeleri nelerdi? Neden postmodern darbe olarak adlandırılmıştır? İsterseniz bu soruyla konuya başlayalım.
Evet, teşekkür ederim hocam. Bizatihi 28 Şubat'ın aktörleri olan askeri kesim bu yapılan harekete demokrasiye balans ayarı olarak telaffuz etmişlerdir. Diğer taraftan konu üzerine çalışma yapan, daha doğrusu darbeler üzerine çalışma yapan uzmanlar da sizin de ifade ettiğiniz gibi postmodern darbe tabirini kullanmışlardır. Çünkü 1960-72 ve 80 darbelerine baktığınız zaman yönetime bizatihi askerlerin el koyduğu süreçlerdir. Ama burada askerlerin bizatihi sürece el koymayıp ancak bildiriler üzerinden, Milli Güvenlik Kurulu kararları üzerinde etki yaparak ve bununla beraber diğer devletin kamusal alanı etkileyen unsurları da sistemin içerisine alarak o döneminki mevcut meşru hükümeti politikalarını engelleyecek bir çalışma içerisine girmişlerdir. Hepimizin bildiği gibi 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu kararı adı altında bir dizi kararlar alınarak meşru hükümete dayatmışlardır. Dolayısıyla Hükümet o dönemin başbakan olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız da bu kararları onaylamamıştır. Usul ve yönetim bakımından, yapılan işlemler bakımından baktığımız zaman kuşkusuz yani yönetime gelmeyen bir askeri yapı var ama diğer taraftan 28 Şubat öncesi Sincan'a askerlerin tankların çıkartılması diğer özellikle iki sınıf, bir tanesi TÜSİAD, diğeri yargı ve üniversite hocalarıyla beraber veya bunlara yakın olan STK diye nitelendirebileceğimiz kuruluşlarla beraber eylem içerisine girdiler. Özellikle meşru hükümete baskı yapmak, şeriata yakın çalışmalar gösterdiği iddiasıyla halbuki bunun bir tarihsel arka planı vardı. Çünkü biliyorsunuz 1995 tarihindeki seçimlerde o dönem Refah Partisi çok güçlü bir şekilde iktidara gelmişti, oy almıştı, birinci parti olarak çıkmıştı. Ama buna rağmen o dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel görevi anasol hükümetine vermişti. Fakat bunlar başarısız olunca zorunlu olarak anayol hükümetinin oluşturulmasına dönük bir çalışma içerisine girdiler. Ve bu bağlamda başbakan olarak da rahmetli hocamız atanmıştı.
Ondan önce Sayın Hocam, şimdi bu 1995 seçimlerine baktığımızda Refah Partisi'nin %21 bir yüzdeyle çoğunluğu sağladığını, yani
birinci
parti olduğunu görüyoruz mecliste. Dolayısıyla önce tabii Refah Partisi kendine bir ortak, çünkü tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememişti. Ancak bir ortak bulamayınca ve tabii dönemin Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel Bey de tabii görevi aslında bir işte sağ muhafazakar altında bir hükümet oluşturup işte anayol gibi böyle bir hükümetin kurulmasını istiyordu. Dolayısıyla bu çerçevede o zamanın iki muhafazakar partisi sağda bulunan işte Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi bir araya gelerek bir anayol hükümeti oluşturuldu. Ancak bu anayol hükümeti önce kendi işlerindeki anlaşmazlıklardan dolayı, sonra da güven oyu oylamasında yeterli oy alamamasından dolayı 6 Haziran 1996'da istifa etti. Bunun üzerine de zorunlu olarak artık bir hükümet kurulması gerekiyordu. Tekrar Refah Partisi ve o dönemde işte merhum Refah Partisi Genel Başkanı Profesör Necmettin Erbakan Hoca başkanlığında bir hükümet arayışına girişildi. Bu dönemde Doğru Yol Partisi Başkanı Sayın Tansu Çiller Hanım bir koalisyon kurmayı kabul etti ve 1996'da bir koalisyon hükümeti, ki buna Refah Yol deniliyordu, bir hükümet kuruldu. Peki Sayın Hocam, bu hükümet ne şartlar altında kuruldu ve bu hükümetin böyle sayın dinleyicilerimize hatırlatma noktasında belli başlı icraatlarından nelerden bahsedebiliriz?
Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var Sayın Hocam. Erbakan Hocamızın başbakan olması ve Refah Partisi'nin iktidara gelmesi Türkiye'de birçok kesim tarafından çok içselleştirilemedi, kabul edilmedi. Meşru bir yol üzerinden gelmesine rağmen uzun yıllar Türkiye'de iktidarı elinde taşıyan güç unsurları bunu içselleştiremedi ve kabullenemediler. Bundan dolayı ciddi bir özellikle bahsetmiş olduğum güç odakları üzerinden bir baskı haline dönüştürmeye dönük çalışmalar içerisine girildi ki bu birinci en önemli unsur. Bundan sonraki süreçte özellikle iktidara geldikten sonra Erbakan Hocam birçok değişim ve gelişime imza attı. Bunların en önemlilerinden birisi D8 yapılanmasının içerisine girdi. İslam dünyasında bir dizi seyahatlerde bulunarak ilk defa İslam dünyasında bir İslam ülkelerinden oluşan bir yapı oluşturdu. Uluslararası bir yapı oluşturdu.
D8'i açabilir miyiz biraz? Hangi ülkelerde bunlar?
Özellikle bu Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerinden oluşan bir
Endonezya, Malezya, İran, Pakistan, Mısır gibi ülkelerden
oluşan bir yapı. Bu tabii ki son derece önemli bir gelişmeydi. Bunun dışında özellikle sosyal sınıflar arasındaki farklılığı giderecek şeyler, reformlar gerçekleştirdi. Bu son da ikinci bir husus. Özellikle orta fakir kesimlerin ihtiyaçlarının giderilmesi, normal ihtiyaçlarının giderilmesi açısından ciddi reformlar gerçekleştirildi. Diğer taraftan
bir havuz sistemi oluşturuldu.
Diğer taraftan daha öncesinde olan özellikle iki önemli alanda ciddi sıkıntılar vardı hepimizin malumu. Bir tanesi başörtüsü meselesidir. Hı-hı. Diğeri de İmam Hatip liselerine giden öğrencilerin haksızlığa maruz kalması meselesidir. Bu konularla ilgili eğitimde ve başörtüsü konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştı. Bu bağlamda dini aktörlerle, Türkiye'deki dini aktörlerle toplantılar gerçekleştirildi. Ve bu çerçevede o zamana kadar var olan kutuplaşma, Türkiye'deki kutuplaşmayı minimize etmeye dönük ciddi çalışmalar yapıldı. Ancak bu çalışmalar bahsetmiş olduğum yapılar tarafından özellikle hazmedilmeyerek bunları yıkmaya dönük ciddi provokatif hareketler içerisine girdiler ki hepimizin bildiği gibi acizmendilerin yapmış olduğu işler gündeme taşırdı ve mum ışıklarının yakılması, aydınlığa gider yol tarzında gösteriler yapıldı. Ve bütün bunlar toplumsal çatışmayı, ayrışımı, katılaşmayı tetikledi. Ve bunlar üzerinden de özellikle hükümeti işlevsiz haleye dönüştürmeye dönük baskılar oluşturuldu. Vesayet tarzı, daha doğrusu Türkiye'de vesayet yönetimine sahip güçlerin tekrar alanları kontrol etmeye dönük çabaları ortaya çıktı ki bununla beraber özellikle bu gösteriler, provokatif hareketler ve şeyler, diğer işlemler, diğer çalışmalar yargının anayasa veya Yargıtay üyelerinin Refah Partisi ile ilgili kapatma davasının açılmasına dönük çalışmaları beraberinde getirdi. Diğer bir taraftan da hepimizin bildiği gibi 5 Şubat'ta işte Sincan'daki Kudüs mitingi sonrasında tankların sokağa indirilmesi çalışmaları başlatıldı. Bütün bunlar tamamen meşru hükümetin ortadan kaldırılması ve işletilmesini engellemeye dönük çalışmalarda ki 28 Şubat'ta da bunun resmi olarak Milli Güvenlik Kurulu kararıyla hükümeti laik sisteme, laik çizgiye doğru itmeye dönük bir bildiri yayınlandı. Hemen akabinden de hükümetin bu laiklikten uzaklaştırılacak adımlar noktasında, eğitimde, başörtüsü noktasında ve diğer alanlarda adım atmasına dönük Cumhurbaşkanı'nın uyarısı geldi. Eğer bu tür şeyleri yapmayacaksa meşru fabrika ayarlarına hükümetin şeyin sistemin getirilmeyecekse hükümete dönük ciddi bir askeri gücün veya diğer unsurların harekete geçeceğine dönük bir tehdit işletilmeye çalıştı. Ve hemen akabinde de biraz önceki bahsetmiş olduğumuz Refah Partisi'ni kapatmaya dönük davanın açılması. Yani 28 Şubat'tan Haziran'a kadar giden süreçte ciddi bir baskı oluşturuldu. Hem TÜSİAD tarafından hem de diğer devletin aygıtları diye nitelendirdiğimiz yargı, üniversite, özerk yapıları tarafından ve askeriyenin özellikle birinci ve ikinci derecedeki insanları o dönemde şöyle ifadeler kullandılar. Türkiye'nin en önemli terör problemi PKK değil, şeriattır. Şeriatla ilgili gelişmelerdir tarzında söylemler geliştirdiler. Bu da tabii doğal olarak hükümet üzerindeki baskıyı, siyasal baskıları, baskı unsurlarının geldikleri noktayı göstermesi açısından son derece ilginçtir. En sonunda Sayın rahmetli Erbakan hocamızın bu MGB bildirilerini imzalamaması ve bunu sürüncemeye bırakması sonrasında baskıların artmasıyla beraber başbakanlığın Tansu Çiller Hanım'a verilmek şartıyla istifa etmesini Haziran ayında istifa etmesini gerektiren bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel de bu görevi Tansu Hanım'a ve başbakan olarak Tansu Hanım'a tevcih etmedi ve Anavatan Partisi'nin lideri Mesut Yılmaz'a bu görevi tevcih etti. Bu dönemde ciddi bir hükümet kriziyle yaşandı. Ondan sonraki süreçte zaten meşru olmayan yollarla vesayete dayalı bir yapılanmanın olması Türkiye'de yeni bir sürecin yeni bir şeye doğru evrilmesine neden oldu.
Evet, şimdi Sayın Hocam tabii sözlerimin başında da programın başında da söylediğim gibi yani 28 Şubat aslında dünyanın yeni bir düzene, yeni bir sisteme geçtiği işte bu artık çift kutuplu sistemden çok kutuplu bir yeni sisteme geçişin de bir öncüsüydü. Aynı zamanda küreselleşme dediğimiz dünya küresel çapta, dünya çapında yeni bir anlayışın başladığı bir dönemdi. Fakat Türkiye'de tabii bu soğuk savaş sürecinden post soğuk savaş, soğuk savaş sonrası sürece geçişin sancılarını aslında bu değişimin sancılarını yaşamıştı. Ve işte bir taraftan sizin bahsettiğiniz gibi Refah Yol Hükümeti işte ekonomide hatırlarsak bir havuz sistemi dediğimiz bir sistemle birlikte işte halkın özellikle dar gelirli vatandaşların ve düşük ücret alan memurlara büyük ölçüde ekonomik bir rahatlama getirerek efendim işte en az %50 bir oranında maaşlara vesaire zam yaparak böyle bir ekonomik rahatlama işte dar gelirlileri, düşük gelirlileri efendim belli bir hayat standardına ulaştırma ama diğer taraftan da demokratikleşme adımları işte efendim o dönemde malum işte okullarda işte başörtülü eylemleri vardı. İşte ne bileyim efendim İmam Hatip okullarıyla ilgili sıkıntılar vardı. Bunlar tabii neticede halkın okullarıydı. İşte başörtülü dediğimiz kesim halkımızdı neticede. Hükümet olarak da Refah Yol Hükümeti bu sorunları çözmek lazım geldiği kanaatindeydi. Çünkü artık dünya demokratikleşmeye gidiyordu. Bir taraftan işte ekonomik anlamda liberalleşme dediğimiz küreselleşme dalgası vardı. Diğer taraftan yeni bir takım işte iletişimdedir, teknolojidedir vesaire gelişmeler mevcuttu. Ve bu çerçevede de o zamanın Refah Yol hükümeti bir takım temel haklar noktasında, demokratik haklar noktasında bu adımları atmıştı. Bu çerçevede de dış politikada sizin demin bahsettiğiniz D8 örneği, yani G7 ülkelerine, gelişmiş olan batılı G7 ülkelerine karşılık olarak D8, yani Müslüman olan ülkelerin, D8 dediğimiz 8 büyük ülke işte, bu çerçevede işte ortak bir para birimi oluşturmak, ortak bir ekonomi havuzu oluşturmak, ortak bir ekonomik sistem oluşturmak gibi çalışmalar meydana gelmiştir. Peki bu olaylar gerçekleştirdikten sonra baktığımızda sonuç nasıl oldu? Yani bu postmodern darbe dediğimiz süreç, işte ne demektir postmodern darbe? Askerin bizzat hani hükümete el koymayıp da dolaylı olarak hükümeti, yani seçilmiş meşru bir hükümeti değiştirmesi anlamına geliyor bu postmodern darbe. Peki bu postmodern darbe Türk siyasetine nasıl olumsuz etkiler meydana getirmiştir? Nasıl etkilemiştir?
Yani bu aslında o dönemin aktörleri bu 28 Şubat hadisesinin veya postmodern darbenin yüzyıllarca bin yıl hatta süreceğini ifade ettiler. Ama bunun böyle olmadığını, çünkü dünya yerinde saymıyor. Yani evet. Dünya değişiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Soğuk Savaş'ın şartları içerisinden gelen bir sürecin son sancılarını ifade ediyordu. Bu nihayetinde zaten 60 ve 80 darbelerine de baktığınız zaman aslında NATO yapılanmasıyla bağlantılı hadiseler olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı-hı. Bunun bir diğer çünkü yani sadece iç dinamiklerini anlatmayalım. Bunların bir dış dinamikleri vardır. Evet, çünkü doğru. Dış dinamikleri de zaten D8 yapılanmasından çok rahatsızlık duydular. Yani iç dinamiklerle dış dinamiklerin birleşmesinde özellikle rahmetli hocamızın hem iç politikadaki konsolidasyon çalışmaları, özellikle kamusal alanda özellikle halkımızın önemli bir kesimini mağdur eden konuları çözmeye dönük ciddi adımlar atması ve bu iç politikadaki yapılanmayı güçlendirecek tarzda da dışta da biraz bahsettiğiniz sizin o D8 çıkışları hem iç dinamikler hem de dış dinamikleri çok rahatsız etmişti. Bundan dolayı böyle bir sürecin içerisine hızlı bir şekilde gelir ama şunu görmek lazım. Dünya hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüm süreci içerisine geldi. Artık o Soğuk Savaş sonrasında dünyada tek kutupluluk, ondan sonra da tekrar çok kutupluluğa doğru bir evriliş içerisine girdi. Türk siyasal tarihi de yeni bir sürece girdi. Çünkü artık yani Soğuk Savaş'ın dinamikleri, şartları yaşamıyordu. Siyasi toplumsal olarak çok ciddi değişimler ve dönüşümler içerisine girmiştik Türkiye olarak. Dolayısıyla yeni bir kitleyle karşı karşıyaydı. Aslında Soğuk Savaş'ın aktörleri veyahut da bu darbe aktörleri Türkiye'deki değişim ve dönüşümü göremediler. Bundan dolayı hala klasik yöntemlerle Türkiye'deki sistemin devam ettirilmesine dönük çaba içerisine gider. Ancak şunu görmek lazım ki dünyadaki değişimle beraber Türkiye'deki değişim talepleri de hepimizin bildiği gibi özellikle 2002'de AK Parti'nin iktidara gelme sürecinin başlatacaktır. Yani aslında 2002'deki AK Parti iktidara geliş sürecinin arka planı 28 Şubat'taki değişimle, dönüşümle çok alakalı ve bağlantılı şeylerdir. Çünkü AK Parti dikkat ederseniz 2002'deki söylemleri daha çok 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu kararlarının haksız bir şekilde yani alınan Milli Güvenlik Kurulu kararlarını çözmeye dönük taleplerdir. Ki vatandaşın da bu dönemde özellikle bunlara dönük, yani Jacobin laik uygulamalarından gelen rahatsızlıkları çözmeye dönük ciddi çözüm önerileri getirmesi AK Parti'nin iktidara taşınmasını ve şeye bu 28 Şubat hareketine çanak tutan yapıların veya güçlerin, siyasi partilerin veya diğer unsurların da millet nezdinde, vatandaş nezdinde güç kaybetmesine ve değer kaybetmesine vesile olacaktır ki 2002 krizi aslında dönüşümü, AK Parti'nin iktidara gelişimi 28 Şubat'taki mağdur olan, itilen, kakılan, sistemin dışına itilen, kamudan ötelenen kişilerin haklı olarak ayağa kalkmalarını sağlayacak önemli bir süreci de beraberinde getirmiş olacaktır. O bakımdan 28 Şubat bırakın bin yılı efendim yani iki yılı gibi zaman içerisinde sürecin tamamlanmasına ve yeni bir sürecin dünyadaki değişmelere, Türkiye'deki değişmelere bağlı olarak yeni bir sürecin katılımcı, demokratik hakların verildiği, hukukun üstünlüğünün sağlandığı yeni bir sürecin başlamasına zemin hazırlayacaktır.
Evet. Evet, değerli dinleyiciler, yakın tarihimize mühim etkiler yapmış olan önemli bir olayı sayın konuğumuzla detaylı bir şekilde analiz ettik. Yine zaman su gibi aktı ve zamanımızın sonuna geldik. Ben tekrar sayın dinleyicilerimize faydalı bir program olduğu kanaatiyle haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.